Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bu güzel Ramazan akşamında bir iftar sevinci programında daha sevincimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı ve heyecanlarımızı paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Programımızın bir genel geleneği var. O da her defasında güzel bir misafirimizi ağırlıyoruz. Bugün sizlerle Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Bilal Kemikli kardeşimizi huzurlarınıza getirdik. Bilal'cim hoş geldin.
Efendim hoş
Sefalar
bulduk.
getirdin.
Safa bulduk efendim.
Ta yani Evliya Diyarı'ndan geldim, Bursa'dan.
Eyvallah.
Osmanlı'nın ilk payitahtı. O yüzden ben hep öyle söylüyordum şeyi. Gittim Süleyman Çelebi Hazretlerinin kabrini ziyarete, türbesini. Orada dedim ya Hazretim dedim, buradan mevlid yazmak gayet kolay. Bakıyorsun ufka açık, böyle tam şeyden bakıyor. Bursa Ovası'na tepeden bakıyor. Ya gel bir de dedim bizim Kayseri'de de oralarda yaz. Oralarda Çukur dedim ya böyle. Nereden yazacaksın dedim ya. Öyle bir şey hatıram olmuştu şeyde.
Onu bize de anlatmıştınız yıllar önce Ankara'ya
Öyle
geldiğinizde.
mi?
Tabii. O zaman henüz yardım doçenttiniz sanıyorum.
Doğru.
86 falan olabilir belki.
Doğru. Doğru. Evet.
85-86. Biz henüz lisans talebesiyiz. Teşrif etmiştiniz. Tabii o zaman 80'li yılların Bursa'sıyla şu andaki Bursa çok
Çok farklı
değişti.
tabii ya.
O türbeden çekirge ki orası bir
Ya
dergahtır.
tabii canım ya.
Süleyman
Tabii
Çelebi'nin
tabii.
türbesinin olduğu yer bir dergah,
Tabii.
bir Yoğurtlu Baba dergahı diye bildiğimiz meşhur o Nakşi mürşitlerinden Ahmet İlahi'nin de türbesinin oldu ama türbe şu anda yok.
Ya.
Orası bir dergahtır, tekkedir.
Ahmet
Oradan
İlahi, Molla İlahi'nin
o
ahfadından mı?
değil. Molla İlahi başka. Bu yani Sımavlı'dır Molla İlahi.
Evet.
Abdullah Molla İlahi o Vardar Yemecesi'nde. Nakşiliği Anadolu'ya ilk getiren kişi ama bu Ahmet İlahi daha başka. Birbirisiyle karıştırılır. Bir dergahtır. Oradan eski Bursa'nın fotoğraflarına baktığımızda ben eski Bursalı değilim. Ben Denizli sizin gibi Sivaslıyım. Yani siz Kayserilisiniz ben Sivaslıyım. Hatta Kayseri'de de yazılabilir bu. Neden? Ali Dağı var.
Abi
Efendim
yazılır abi,
Erciyes var.
Erciyes'ten yazılır, Ali
Erciyes'ten
Dağı'ndan yazılır.
yazılır. Somuncu Baba'nın
Ya
ruhaniyetiyle
ya.
yazılır. Ki Somuncu Baba ile Süleyman Çelebi arasında da bir ilişki var malum haliniz. Oralarda yazılır Somuncu Baba'nın memleketi orası. Fakat o eski Bursa, efendim şimdi madem Bursa'dan girdik, izin verirseniz Evliya Çelebi'nin Bursa ile ilgili bir yaklaşımını paylaşmak isterim. Yani mekan, şehir hakikaten bir kitap gibidir. Onu okumak icap eder. Süleyman Çelebi bunu okuyan büyük zatlardan birisi. Evliya Çelebi de Bursa'yı şöyle anlatıyor. Evliya Çelebi buyurduğunuz gibi makarrı evliya, makarrı ülema, ülemaların, alimlerin, bilgelerin, şairlerin, velilerin şehri. Hikaye şöyle, şehrin kuruluşu ile ilgili bize bir fikir veriyor. Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtına binmiş, veziri Asaf'la birlikte alemi tay ederken Uludağ'ın zirvesine geliyorlar ve oradan uçsuz bucaksız yeşil denizi seyrediyorlar. Yeşil denizin ötesi Uludağ'ın belli bir yerde yukarıda bakacaktan baktığınızda hava güzelse Marmara'yı da görürsünüz.
Ya.
Böyle bir cennet yani bir yanda yeşillik öbür yanda deniz. Yahu diyor Süleyman Aleyhisselam veziri Asaf'a o bilge vezire. Neden burada bir şehir yok? İnsanlar niçin yaşamazlar? Efendim Nuh tufanında vardı da bu şehir yok oldu diyor. O zaman yeniden bu şehri kuralım diyor. Yani şehri kuran Evliya
İrade
Çelebi'ye göre
Hazreti
Süleyman
Süleyman.
Aleyhisselam'dır. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın kurduğu yerde Süleyman Çelebi de mevlidini yazar.
Evet yazar. Şimdi tabii eğer Osmanlı bir yeri payitaht yapmışsa mutlak bir hikmeti vardır.
Evet.
Dolayısıyla Osmanlı'nın isterseniz Söğüt'ten başlayan serencamı Bursa'da payitahta dönüşmüş. Edirne hakeza öyle.
Eyvallah.
İstanbul hakeza öyle. Hangisine bakarsanız buram buram bir tarih kokuyor. Orada canlı bir tarih yatıyor. Evliyaullah'ın ruhaniyeti oralarda dolaşıyor. Ve bunu siz yakinen hissediyorsunuz. Bu
Evet.
Edirne'de de hissediyorsunuz. İşte Bursa'da da hissediyorsunuz. Zat halinizde esasında bugün bu sohbette esas benim, siz daha iyi biliyorsunuz bu konuları
Estağfurullah,
ama
estağfurullah.
bu edebi ve manevi dünyamızda Ramazan.
Evet.
Hatta sizin Ramazan güzellemeleriniz var, çok güzel.
Estağfurullah.
Yani Ramazan'ı daha güzelleştirmek için neler yapmamız lazım? Bunu esas izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizle bu duygularınızı paylaşmak istiyoruz.
Estağfurullah. Lütfedersiniz böyle bir şey için. Öncelikle ben deniz teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Sizin arzunuz bizim için bir emirdir.
Estağfurullah.
Şimdi tabii o konuya geçmeden önce bir hususu paylaşmak isterim. Yani Osmanlı'nın payitaht edilmesi meselesiyle alakalı izin verirseniz. Sohbetin de dışına çıkmış olmayayım
Yok yok,
yani.
hayır. Gayet güzel.
Yani hep bizim tarihçiler Söğüt diye başlıyorlar ama bir yeri ihmal ediyoruz. Orayı unuttuk. İzin verirseniz programınız
Tabii
vesilesiyle orayı
tabii.
hatırlatmak isterim. Karacahisar'ı unuttuk.
Evet.
Çünkü Osman Gazi adına ilk defa bacanağı olan Dursun Fakih,
Ya
Şeyh Edebali'nin damadı
Karacahisar'da.
Karacahisar'da hutbe
Evet.
okudu.
Evet.
Ve Karacahisar'da adına sikke basıldı. Karacahisar'da daha sonraki dönemlerde ben yazmalarla uğraştığımda pek çok eserin yazıldığını gördüm. Yani Karacahisar bir ilim şehriymiş. Bugün Karacahisar maalesef unutulmaya terk edildi. Yolu Eskişehir'den Kütahya'ya doğru ya da Kütahya'dan Eskişehir'e doğru gelmek durumunda olan dinleyicilerimizin özellikle Kütahya'dan gelirken Eskişehir'e girmeden önce Karacahisar'a da bir selam vermeleri. Orada da Dursun Fakih'in bir makamı vardır. Dursun Fakih'in üç ayrı yerde malum haliniz hatta dört tane yerde makamı vardır. Mezarı vardır. Orada da bir makamı var. Bir selam vermelerinde fayda var. O Söğüt'ü de Söğüt'ten önce orayı düşündüğümde orada da aynı şey var. Yani böyle bir tepe. Bu tepeden şeyi seyrediyorsun. Vadiyi seyrediyorsun.
Şimdi Bilal'cim,
Yukarıdan.
bizim rahmetli Emin Işık hocamız
Evet, Allah gari gani rahmet eylesin.
şeyi tefsir ederken Bettini ve Zeytuni ve Tur-i Sinine ve Hazel Beledil Emin, bu ay surede Cenab-ı Hak bu sure-i celilede şehirciliğin ve belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini anlatıyor derken, orada diyor ki bak, Cenab-ı Hak bir incire yemin ediyor, sonra zeytine yemin ediyor, sonra da dağa yemin ediyor. Ondan sonra diyor ki ve hazel beledil emin. Eğer bir yere yerleşmek istiyorsan bu üç şeyi ara. Eğer orada zeytin varsa, incir varsa pardon, zeytin varsa, dağ varsa oraya yerleş. Orası emin beldedir.
Eyvallah.
Şimdi gerçekten Osmanlı şehirciliği ve belediyeciliğinde sırtını dağa, önünü ırmağa, ovaya veya denize vereceksin. Bu depremler için en kalıcı ve deprem tehlikesine karşı güvenli şehirler inşa etmek. Hatta Osmanlı paşası gelmiş, işte Budapeşte bakmış, Avrupalılar Tuna Nehri'nin iki kenarına iskan veriyorlar. Demiş ki bu Avrupalılar gerizekalı demiş ya. Allah'ın geçim için yarattığı arazileri bunlar
İskan açmışlar.
iskanı açmışlar. Halbuki bu dağların etekleri niye güne duruyor? Oralara yerleşin ve onlar bu da kısmına onlar ihya etmiş Osmanlı. Dağların etekleri. Ve cealnel cibale evtaden. Biz dağları yeryüzünü sabit tutan
Sabit tutan
kazıklar
tam
olarak
kazıklar.
yarattık. İşte biz bunu şeyde gördük. Bu en son
Depremde.
6 Şubat depremlerinde de
Tabii.
gördük. Bu Sakarya depreminde de gördük. Dağların eteklerinde ve tepelerinde olan yerlerde hiçbir hasar yoktu ama ovada hiçbir şey olmamış ama binanın şakülü kaymış. Camı bile kırılmamıştı, onları gördük. Biz çünkü tabanı balçık.
Maalesef, maalesef.
Allah'ın geçim için yarattığı, tarım için yarattığı yerleri sen iskanı açarsan olacağı budur. O yüzden burada gerçekten Osmanlı topografya düşüncesiyle eğer bir yeri şehir ediniyorsa bütün bu şeylere dikkat etmiş.
Sadece topografi değil gibi geldi bana
Evet.
hocam. Yani tabiatın da bir metabolizması var.
Tabii,
O
tabii.
metabolizmayı yok ediyoruz.
Evet.
Şimdi ovada hayvanlar var, mahlukat var. Yani onların rızkına biz mani oluyoruz evler yaparak.
Evet.
Yani göçmen kuşların su içecekleri yer yok.
Ya.
Modern şehircilik her neyse biz şehircilik konusu belki mevzumuz değildi ama
Evet.
hakikaten ecdat bunu yapmış ve belki yine şehircilikle ilgili şunu da söylemesem herhalde eksik kalır gibi geliyor. Safranbolu. Safranbolu'daki merkezdeki camiyi hatırlarsınız. Yani genellikle Safranbolu Bursa Osmanlı'nın İstanbul'dan gözdelerinin sürgüne gittikleri yerdir. Bir gözde varsa sürgüne gönderecekse ya Safranbolu'ya ya Bursa'ya gönderilir. Oraların imarıyla uğraşılır. Bugünkü yukarıdaki Safranbolu'ya bir Şeyhülislam Zuri'ye affedersiniz paşamız sürgüne gönderiliyor da bir vakıf bir şey yapmak istiyor. Külliye inşa etmek istiyor. Yani orada bir imarethane, bir cami efendim bilmem nesi olan bir mekan bir yapmak istiyor. Külliye kültürü var bizde. Devlet izin vermiyor. Fatih şeyinde bunu gördüm. Fatih'in kararnamelerinde şehirle ilgili tarım arazileri iskana açılmaz diyor. Fevkalade güzel bir
Tabii
şey.
ya.
Camiyi İzzet Paşa aşağıya yapıyor. Bütün varlığını o camiye harcıyor. Çok güzel bir cami ortaya çıkmış. Biz bugün bunu kaybettik. Kaybettiğimiz pek çok şey var. O mahlukatın da hakkını gasp ediyoruz.
Amin.
O başımıza işler açıyor. Siz Ramazan edebiyatı demiştiniz.
Evet.
Ramazan güzellemelerinden söz
Edebi
etmiştiniz.
dünyamızda ve
Evet.
manevi dünyamızda Ramazan.
Efendim tabii Ramazan'ın işte Ramazan güzellemelerinden de söz ettiniz. Öncelikle Ramazan güzellemeleriyle ilgili bir iki hususu paylaşmak isterim. Onlar gönle düşen Ramazan'la alakalı duygular. Biz o gönle düşen duyguları eski kültürde zat halinizin alanı ile ilgili oluyor. Eskiler buna varidat derler. Biz şimdi deneme diyoruz. Deniyoruz yani.
Gönül esintileri
Gönül
tabii.
esintileri, evet gönle düşen. Ben tam o kitabı yazarken Kütahya'da, Kütahya İlahiyat Fakültesi'nin kuruculuğu vazifesi bendenize tevdi edilmişti. 2013 Ramazan'a. 2012 Ramazan'da Saraybosna'daydım. Saraybosna Üniversitesi'nin Bosna Hersek'te dostlarla oruç tutmuştum. 2013'te de Kütahya'da tuttum. Ramazan orada geçirdim. Çok güzeldir Kütahya'mız. Uludağ'ın öbür tarafı. Yani bu tarafı Bursa, öteki taraf Kütahya'dır. İklim de değişir ama tabiat Kütahya'nın tabiatıyla o bitki örtüsüyle Bursa'nınki birbirine benzer. Ramazan programlarına zatenizin emrettiği gibi çok hatırını kıramadığımız dostlar için kalkıp gidiyoruz ama mümkün olduğu kadar ben katılmamaya çalışıyorum. Çünkü Ramazan biraz uzlettir. Evde iftar etmek lazım. Çocuklarla, aileyle, akrabayla, dostlarla beraber olmak gerekir. Ben o yüzden Ramazan programlarına katılmıyordum. Ve günlük okuduğum, her Ramazan'da okuduğumuz işte Hatmi Şerif diyelim ama başından sonuna kadar bitiremesem bile okuduğum ayet-i celilelerin gönlüme düşürdükleri şeyler neyse Ramazan etrafında onu düşünüyordum. Bir ayet belki beni etkiliyor. Ve Ramazan'ın her günü bana bir mevsim gibi geldi. İşte uzlet mevsimi, tamir mevsimi, vücut saatini tamir, yeniden ayarlama mevsimi gibi farklı farklı mevsimlerle her gün farklı bir yüzle ortaya çıktı. Kitap yazmak kaydıyla da değil. Yani bu duygularımı hem yöneticilik, idarecilikte olduğu için duygularımı Facebook imkanıyla dostlarla paylaşıyorum. Dostların teşvikiyle bunları topladım. Bir kitap meydana geldi. Ve dini edebiyatımızın günümüzde de canlı tutulması açısından böyle oldu. Ha şiir yazabilseydim. Yani ben de şairlik şeyi pek fazla yok yani. Eskiden yatılı mektep okuduğumuz şey belki vardı ama şiir kitabımız da var da tam şair olarak kendimizi görmemiz doğru değil. Müteşairim diyorum yani bunu
Estağfurullah.
söylüyorum. Şairlik olsaydı belki şiir diliyle her günü yazmak isterdim. Ama gönle düşen şeyleri geldiği gibi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu arada geldiği gibi şeyi de benim için burada da anmak isterim. Adını rahmete vesile olur. Cahit abi, Cahit Zarifoğlu benim ağabeyim. Üzerimde bir şekilde hakkı olan
Allah
onun
rahmet eylesin ya.
mekanı cennet olsun. Onun Yaşamak isimli kitabı günlüktür. O günlüklerden de aldığım ilhamla ben Ramazan güzellemelerinin her gün bana çağrıştırdığı manayı anlatmaya çalıştım. Şunu ifade etmek isterim hocam. Dini duygu ve düşünce eğer edebi bir şekilde dile gelmezse o kalıcı olmaz. Toplumda kalıcı olmaz. Din edebiyatın, sanatın kaynağıdır. Din derken neyi kastediyoruz biz? Dini mübin olan İslam açısından bakarsak Kur'an-ı Kerim en temel kaynağımız. Hazreti Fahri Kainat Efendimizin hadis-i şerifleri, siyer-i nebisi, onun şemaili, yaşadıkları tecrübeleri, ashabla olan ilişkisi, Peygamberimizden bize gelen anlatılanlar, onu takip eden alimler, ülema, Evliyaullah dediğimiz veli, salih, kamil insanların menkıbeleri. Bunlar hepsi dini duygunun dışa vurumudur ve onları şair ele alır. Şairin ilham kaynağıdır o. Ve şiirinde bunları kullanır. Ama edebiyatsa dini düşünceyi, duyguyu daha geniş kitlelere ulaştırır. Burada tabii Allah şefaatine nail eylesin diyelim. Türkçeyi hakikat dili haline getiren, dilimizi Müslümanlaştıran Piri Türkistan Ahmet Yesevi'yi hatırlamak isterim. Yani Farsça biliyor, Arapça biliyor, Yusuf Emedani'nin öğrencisi ama Türkçe söylüyor. O söyledikleri hikmetler vesilesiyle İslam yayılıyor. Yani fikrin yayılması lazım.
Divanı Hikmet.
Divanı Hikmet.
Şimdi orada Divanı Hikmet esasında hikmetleri bir araya getiren kitap demek bu
Evet.
divan. Esasında hikmeti biz kaybettik şimdi. Laf kalabalığıyla efendim kuru bilgilerle sadece bir, ne alim olunur ne de Müslüman olunur.
Eyvallah.
Asıl olan bunlar esas iliklerimize kadar işleyen, içimize yerleşen, kalbimize yerleşen duyguya dönüştürmek esas. Bu heyecana dönüştürmek işte buna hani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki bak feveylül lil musallin ellezinehum an salatihim sahun öyle namaz kılanlar var ki onların vay haline.
Vay haline.
Kıldıkları namazlardan gafildirler. Sadece kalıbı namazda ama kalbi, kafası başka yerlerde dolaşıyor. Ama kad eflehal müminun ellezinehum fi salatihim haşuun. Namazlarında huşuu, Allah'ın huzurunda bulunma duygusu ve şuurunu yakalayanlar ise kurtuldular.
Eyvallah.
Bu da bir namaz kılan. İki tane namaz kılan adamı tasvir ediyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bir de burada sizin bu bizim toplumumuzun oluşmasında ve teşekkülünde. Bizim hamurumuzu yoğuran eller, kurucu irade, kurucu metinler diye de güzel bir çalışmalarınız var.
Evet.
Tabii bu işte Ahmet Yesevi'den başladınız.
Evet.
Divan-ı Hikmet'ten. Öyle bir pınar ki bu. Bu pınar hala bugüne kadar akıp geliyor. Yani işte en son örneklerini Alvar Efendi Hazretleri'nde
Ya,
görüyoruz.
ya.
Osman Hulusi Darendevi'de görüyoruz. Tabii yaşayan Necip Fazıl'da görüyoruz. İşte Abdurrahim Karakoç'ta görüyoruz. Sezai Karakoç'ta görüyoruz. Cahit Zarifoğlu abi de görüyoruz. Allah hepsine rahmetiyle muamele etsin. Bizi
Amin.
de şefaatlerine nail
Amin.
eylesin. O güzel insanlar. Dolayısıyla biraz da ben esas bu konuda sizi konuşturmak istedim.
Eyvallah hocam.
Ramazan güzellemeleri derken ya da
Evet.
edebi ve manevi dünyamızda Ramazan'ın önemi diye sorduğum sorunun arka planında bu var Bilalciğim.
Eyvallah hocam. Var olun. Ne güzel. Yani inşallah tabii hikmeti kaybettik cümlesi önemli bir cümle. Yani bu cümle bizi yaralayan bir cümle aslında.
Tabii,
Neden hikmeti
tabii.
kaybettik? Hikmet nedir? Yani hikmet ulaşılmayan bir şey midir? Ben yani hak nasip eyledi tabii. Yesevi Hazretleri'nin huzuruna birkaç defa çıkmak, orada dersler vermek de nasip oldu. Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinin temelinde şu var. Hikmet kavramını da anlaması açısından söylüyorum.
Tabii.
Hikmet hakeme fiiliyle birlikte düşünürsek hüküm kelimesi de oradan çıkıyor. Hakim, hekim de oradan. İnsanın sınırını bilmesi. Yani insanın sınırını bilmesinden kasıt insanın kendini bilmesi. Nefsini bilmek. Zat-ı halinizin konusuna giriyorum.
Estağfurullah.
Nefsini bilen Rabbini bilir.
Amin.
Marifetullah'a ulaşmak. Şimdi biz bu kendimizi bilme sürecini kaybettik. Hepimiz bir her şeyi bilen olduk, kendimizi bilmiyoruz. Mevlana'nın güzel bir sözü var. Terziyi anlatıyor da. Terzi hangi kumaştan nasıl bir elbise çıkacağını bilir. Bundan gömlek mi olacak, pardösü mü olacak bilir. Ölçüsünü bilir. Fakat kendi kumaşını bilmez diyor.
Ya.
Senin kumaşından ne çıkar? Bir de ona bak. Şimdi kendi kumaşımıza bakmak. İşte bu tasavvuf dediğimiz mektep ya da ilim kendi kumaşımızı öğreten.
Şimdi Bilal'ciğim, sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik ama siz bu ifadenizden bizim rahmetli Emin Işık hocamız şöyle derdi.
Ya ne güzel hep bugün bak ne
Biz
güzel. Evet.
ahirette giyeceğimiz elbisenin kumaşını burada dokuruz.
Ya Allah gani yadır.
Oradaki gelecek elbise buradan dokunuyor.
Evet.
O yüzden işte kendi iç elbisemize de bakmamız lazım. Evet, Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Bilal Kemikli hocamızla sözünü balla keserek
Estağfurullah.
birinci bölümün sonuna geldik. Ama lütfen kulağınız bizde kalsın. Gönlünüzü bize açın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Bilal Kemikli hocamızla sohbetimize bu güzel, gerçekten insanın kesilmesine gönlünü varmadığı sohbetin ikinci bölümüne geldik. Muhterem hocam, şimdi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz
Eyvallah.
tekrar.
Sefa bulduk
Ama
efendim.
gerçekten esas şimdi insanın kendini bilmesi, kendi kumaşını dokuması.
Evet.
Hazreti Mevlana diyor ki bak bir adam iyi bir maden mühendisidir. Şöyle baktı mı kayanın içinde ne kadar bakır var, ne kadar altın var,
Onu
ne
bilir.
kadar platin var, onu bilir de kendini bilmez.
Evet.
Bir adam iyi bir terzidir de diyor, şöyle 200 metre uzaktan giden adamın giydiği elbisenin, kumaşının kıymetini bilir, metresini bilir de kendini bilmez.
Evet.
Ama burada esas marifet kul için ne kayayı analiz etmek ne de kumaşı tanımak değil. Kul için birinci görev Allah'ı bilmek ve Allah'ı bulmak. Onu bilmedikten sonra, onu bulmadıktan sonra ne işe yarar? Ama burada tabii bakın Allah'ı bilmek ve Allah'ı bulmanın yolu kendimizi bilmekten geçiyor. Şimdi buradan devam edelim hocam.
Şimdi tabii kendimizi bilmek de nereden geçiyor? Kendini bilen birisini bilmekten geçiyor aslında.
Evet.
Yani aynaya bakarak nasıl kendimize çeki düzen veriyorsak, ben bu hadis-i şerifi de hep böyle anlarım. Yani müminin aynasıdır. Bunu şöyle anlamamız gerektiği kanaatindeyim hocam. Yani huzurunuzda konuşuyorum.
Estağfurullah.
Yani aynaya bakıp kendimize çeki düzen veriyoruz. Ben deniz zat halinize bakıyorum. Bir eksiklik görünce hemen bunu dile getirmem doğru değil. Getirmemem lazım. Aslında sizde gördüğüm kusur bende var olan kusurdur. Sizdeki güzellikleri görüp o güzelliklerle ben kendime var olursam işte o zaman bahsettiğimiz kendini bilme gerçekleşmiş olur. Yani buradaki ayna kimdir? Hazreti Fahri Kainat Efendimiz'dir. Ona bakacağız. İşte o yüzden Hilye-i Nebi çok şey
tabii
yazılıyor.
Ya, tabii,
neden Hilye-i Nebi yazıldı? Neden Hilye-i Nebi tabloları, hattatlar yaptılar? Ona bak. O aynadır. Kendine çeki düzen ver.
Onun gibi ol.
Onun gibi ol.
O ne diyorsa öyle ol.
Öyle ol.
Ya.
Ama onu da tabii kitabi olarak yaşamak çok zor. Onun varisi olan veresetül
enbiya
olan ilmiyle amil, kamil insanı temaşa ederek.
Onları örnek alarak.
Onları örnek tabii. alarak.
Evet.
Şimdi burada mesela neden çok menkıbe, menakıbname tarzı eserler yazıldı bizim edebiyatımızda? İşte Allah rahmet eylesin diyelim gene Feridüddin Attar'dan başlayarak Molla Cami'den, işte bugün biraz önce programdan önce konuştuk sizin İstanbullu Hüseyin Vassaf Efendi'den söz ettik.
Tabii,
Kastamonulu
tabii.
Zathanesin çalıştığı
Sadık Vicdani'den bahsettik.
Söz ettik.
Abdülaziz Mecditoğlu'ndan bahsettik.
Neden?
Süheyl Ünver'den bahsettik ya.
Neden bahsettik? Çünkü bakın bunlar yazdıkları, o topladıkları, derledikleri eserlerle aslında bize ayna olacak şahsiyetleri sunuyorlar.
Amenna ya.
Tezkiretül Evliya okumak, velilerin ya da Allah dostlarının kıssalarını okumak, onlarla hemhal olmak aslında aynaya bakmaktır.
Amin.
Biz şimdi bu aynayı büyük oranda kırdığımız için, aynayı kaybetmedik de ayna var ama ayna kırıldı.
Ama aynanın üstü buğulanmış, göstermiyor. Ya da bizim gözümüz buğulanmış, gözlüğümüz buğulanmış, biz göremiyoruz. O yüzden bu gözlükteki buğuları silmek lazım. Göz bebeğimizin önündeki engelleri kaldırmak lazım ki görelim aynayı tam.
Çok güzel söylediniz. Ben başka şeyden söyleyecektim.
Evet.
Aynaya taş attık hocam. Kırdık.
Evet.
Kırınca da parça parça görüyoruz.
Ya, evet.
Bakışımız parçalandı.
Amenna ya.
Yani gene Mesnevi Şerif'teki anlatılan o şaşı çırağın
evet
hikayesi
ya.
Gibi.
Evet.
Yani orada iki tane şişe var diyor. Hayır yani iki şişe değil bir şişe var evladım diyor ustası şaşı çırağı. Yok efendim diyor iki tane var. İyi git birisini kır öbürünü getir diyor. Birini kırınca öbürüne
hepsi
yapılıyor.
Kırılıyor.
Yani hepsi kırılmış oluyor. Maalesef burada bunu kaybetmiş olmamızdan kaynaklı. Peki bu aynayı yeniden tamir edebilir miyiz? Ya da zatenizin ifade buyurdukları gibi o buğulanmış gözlerimizi yeniden temizleyebilir miyiz? Ümitsizlik bize yakışmaz. Ramazan için hele hele hiçbir zaman yakışmaz. İman varsa imkan da vardır. Bir şey tarihte yaşanmışsa tekrar yaşanır. Binaenaleyh o aynayı berraklaştırabilecek imkan bizde var şükürler olsun. Bu da ancak bahsettiğimiz o sizin maneviyatımıza katkısı olan edebiyat diye nitelendirdiğiniz edebiyat doluyor. Sanat doluyor.
Amin. Evet.
Yani ilmi metinler düşünmenizi sağlar, tefekkür etmenizi sağlar. İlim fevkalade önemlidir. Ama sanat sizin doğrudan kalbinize hitap eder. Kalbinize, sezginize hitap ettiği için, o duygularınıza yön verdiği için.
Ya şimdi şöyle esasında.
Aynayı temizlersiniz.
Amenna. Burada esas asıl olan irşatta muhatabınızda kulağından girerek muhatabın onun iliklerine kadar işlemek ve kalbine yerleşmektir hedef.
Eyvallah.
Kalıcı izler bırakmaktır. Bu yüzden sözün güzelliğini kullanmak, hikmetin güzelliğini kullanmak, sesin güzelliğini kullanmak, sazın güzelliğini kullanmak, bu estetik unsurları kullanarak muhatabı istediğiniz kıvama getirmektir esas. Yoksa sadece ağzınızdan çıkan yaşamadığınız duygu ve düşünceler kulaktan içeriye girmiyor, düşüveriyor omuzlara.
Maalesef hocam.
Yerleşmiyor yani.
Maalesef
hocam. Ama şimdi sizin ifade buyurduğunuz bir mana da bana göre mümin müminin aynasıdır. Biz birbirimizi tamamlamamız lazım.
Eyvallah.
Biz birbirimizin yanlışlarını dostane ve kardeşçe, eğer iyiliğin emri ve münkerin, kötülüğün nehyi bizim farz-ı ayn bir görevimizse, biz birbirimize ayna olacağız. Sen bana yakışmayanı bana söyleyerek beni tamamlayacaksın.
O samimi bir başka yerde değil de tabii, size söyleyeceğiz.
Tabii. Hayır, sadece karşılıklı bize tabii, söyleyeceğiz. Tabii. Ya canım bu sana yakışmıyor tabii, bak tabii. Bu yanlışı vazgeç diye.
Tabii.
Hem siz beni tabii. Hem ben zat halinizi.
Tabii.
Böylece biz birbirimizi tamamlayacağız.
Tabii.
O yüzden Hazreti Pir'in çok güzel bir tarifi var. Birileri diyor alt alta dizerseniz kimseye bir faydası olmaz.
Tabii.
Bir iki olur, iki üç olur ama. Eğer gücünüz yetiyorsa diyor akıl kuvvet giret ez akle diger. Bir akıl diğer akıldan kuvvet alarak büyür.
Yan yana.
Siz birileri yan yana getirirseniz 2-1 11 yapmaz.
Evet.
2 yapmaz 11 yapar.
Evet.
3-1 111 yapar. 4-1 1111 yapar. İşte insanları yan yana getirip bu enerjiyi siz tek hedefe kilitlerseniz o zaman bizim önümüzde hiçbir dağlar dayanmaz. Hiçbir güç gelip bizim bileğimizi bükemez. İşte Ramazan bizi böyle bir ümmet aşkına, ümmet anlayışına doğru götüren bir tarafı var.
Eyvallah.
O yüzden bu edebi ve manevi dünyamızda Ramazan'ın etkileri neler olmalı, nasıl olmalı diye güzel noktalara temas ediyorsunuz. Çok güzel bir şey.
Şimdi hocam tabii Ramazan'a tekrar dönersek iki kavram benim hep aklıma gelir Ramazan'la alakalı. Tecrit ve tefrit.
Ya, evet.
Aslında bu kavramlar da günümüzde pek fazla kullanılmıyor. Tecrit de ve tefride de ihtiyacımız var. Zaten Ramazan'ın son 10 gününde.
İtikafa giriyoruz değil mi?
Evet yani tabii. Bu eskiden pek fazla güncel bir konu değildi itikaf konusu. Ama son 10 yıldır gözlemlediğim kadarıyla bir bilinçlenme de meydana geldi.
Evet.
Yani itikaf. Ama sadece itikaf değil yani Ramazan'da o oruçlu haliniz. Aslında bir tecrit yaşatıyor size. Tecrit neydi? Dünyevi arzulardan azat olmak, kendini tutabilmek.
Kendinizi izole ediyorsunuz.
Evet.
Tecrit bu esasında tabii.
Budur yani
evet.
Tecrit sadece mevki, makam,
tabii.
Şan, şöhret, mal, mülk anlamında değil. Yani helal olan nimet.
Evet.
Tıpkı ihrama girmek gibi.
Ya.
İhrama evet, girmek evet. Gibi.
Yani
aynen. İhramda size helal
ya
olan şey.
Ya da iftitah tekbiri almak gibi.
Almak gibi. Tabii namazda. Tabii
ya. Tabii. İmsak da aynı. Bak.
Evet.
İmsaktan başladığın andan itibaren sen pek çok helal olan işe kendini yasaklıyorsun. Bitti. Yani ihramda da öyle. Ben helal olan yapması, helal olan pek çok işi artık kendime yasakladım demek.
Yasaklıyorsunuz. Evet.
İhram.
Oysa mübah.
Tabii.
Yapabilirsiniz.
İftitah tekbirinde de, tahrime tabii. Tekbiri de diyorlar.
Tabii.
Biz Allahu Ekber deyip namaza durduktan sonra artık namazın dışında başka bir işi yapmayı kendimize yasaklıyoruz.
Eyvallah.
Çok güzel bir şey. Tecrit.
Eyvallah. Hocam tefrit kelimesi çok fazla kullanılmıyor. Bu son günlerde benim de gündem konularımdan birisi oldu. Yani bu hayat sizi bazen yoruyor. Hepimizi yoruyor. Yaşadıklarımız. Bu yaşadığımız hayat içerisindeki vefasızlıklar filan. Buradan dolayı biraz şey yapıyorsunuz ama Yusuf suresi imdada yetişiyor. Ben Yusuf suresinde o tefriti gördüm. Tefrit nedir? Fert kelimesiyle aynı değil mi?
Evet.
Yani bütün ilgini Allah'a yöneltmen. Ramazan aslında bütün ilgiyi, merakı yani Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmak. İhlas suresindeki zaten sizin yanında böyle şey yapıyoruz. Yani orada
ya,
o samediyet kelimesini haşa insan için kullanmak istemem. Doğru da değil belki ama yani o bilinçle yani Allah'ın o samediyetinin idraki içerisinde kimseden bir şey beklemeden dünyevi arzuları da bir kenara bırakarak zaten tecritte bunu bıraktınız. Sırf Hakk'ın rızası için bir ibadet yapıyorsunuz. Bu bakımdan bu tecrit ve tefrit sahurda başlayan, iftarla biten, sürekli devam etme iftarda çünkü artık şey haline geliyorsunuz yani celveti oluyorsunuz yani.
Ya hayatın içinde.
Halvet bitiyor yani. Celvet,
hayatın içinde bir ibadet.
Evet.
Ramazan.
Müthiş bir şey yani.
O da yani o kıyamet günü ne mal ne evlat size fayda vermez. Ya ne verir?
Kalbi selim.
Kalbi selim fayda verir. İşte esasında ihsanın yaşandığı, ihsanın hayatımıza yansıdığı ibadet, oruç. Hatta ben orucu oruçtan türetildiğine inanıyorum.
Tabii miraç.
O da bir miraç.
Tabii miraç.
Ama hayatın içinde bir miraç. Böyle dünyadan kopuk falan değil. O yüzden Hazreti Pir, Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki halvet ve uzlet yardan olmaz diyor. Ağyardan ya. Olur. Dosttan halvet olmaz diyor. Ha. Düşmandan halvet olur. Hatta bizim Nakşibendi tarikatında ve buna benzer tabii Ehl-i Sünnet tarikatlarında halvete girerken toplumun şerrinden kendini korumak niyetiyle girmek değil. Bak bu benlik kokar bunda, enaniyet kokar. Ya kendinizi kuduz bir köpek gibi farz edip sizin şerrinizden toplumu emin olmak niyetiyle halvete girer.
Evet. İki farklı bakış açısı ya, ama birisinde
tabii,
kibir var.
Tabii.
Ötekisinde de bir acziyet var.
Evet, hiçlik var.
Hiçlik var.
Evet, yani.
Evet, yani o zaten acziyetin farkına vardığınızda terakki ediyorsunuz.
Tabii, evet.
Terakki ediyorsunuz. O, hocam işte bu mana, bu süreç gerçekten yaşandığında ihsan mertebesi olunca, yani ihlas ve ihsan devreye girince sanat ortaya çıkıyor işte.
Evet.
Yani bunu söze dönüştürmek. Nedir mesela? Klasik şiirimizde bunun yansıması iki şekilde olmuş. Bir, tamam, yani tasavvuf ve tekke edebiyatında aşık tarzında Ramazan ilahileri var. Ramazan'la alakalı ilahiler var. Mesela benim çocukluğum...
Ramazaniyeler var, miraciyeler var,
evet.
Bayramiyeler var.
Bayram hepsi. Şimdi mesela ben çocukluğum hep Sivas'ta, insan çocukluğunun şeyini yaşıyor. Sivas'ta, bilmiyorum Kayseri'de var mıdır? Ya Hennan, Ya Mennan, Ya Zelcuk.
Tabii canım, tabii.
İkram, aynısını söylerler mi?
Tabii, tabii söylerler.
Şimdi taravih namazında şeyin arasında...
Evet, tabii.
Bu ilahiler var ama klasik edebiyatımıza geldiğimizde şair şey alacak, yani geçimini sağlayacak... Uluf alması lazım. İkram, sultana bir şey sunması lazım. Sultana, paşaya, her neyse. Sunduğu kasidelere Ramazaniye diyor. Ramazan'ı tasvir ediyor.
Evet.
Ramazan'ı yazıyor. Ramazan'ın nasıl bir şeydir? Hilal'in görülmesi. Söz gelimi Nedim'in bir Ramazaniyesi var. Şimdi kasideyi tamamen anlatamam ama orada Ramazan kültürünü bize öylesine yansıtır ki mesela yevmiş şek kavramı unutuldu.
Evet.
Yevmiş şek diye bir kavram var. Ramazan kasidelerinde ki Ramazaniye diyoruz biz bu kasidelere. Yevmi şeki anlatır, iftar sofralarını, iftar topunu anlatır, iftarı beklemeyi anlatır. O heyecanı anlatır.
Yahya Kemal rahmetli'nin muhteşem.
Tabii.
Süleymaniye'de bayram sabahından sabahı. Tutunun.
Tabii.
Üsküdar'daki yaşanan, İstanbul'da yaşanan Ramazanları tasviri var mesela. Ya.
Bu tabii bu kültürü hem yaşanan o kültürü hem canlı tutuyor hem de gelecek olan, yani daha sonraki gelecek olan nesillere aktarıyor. Şiirin, sanatın, edebiyatın, sadece edebiyat değil hocam, bu resimde de öyle, hatta da öyle. Bugünü, bugün için değildir bu sadece. Aslında burada söylediğimiz söz de sadece bugün için değil.
Doğru.
Bizi bugün, evet, dostlarımız dinliyor ama belki bu dinleyenlerin içerisinde belki bu sözlerden bir tanesi birisini etkileyecek de tutup bir eser yazacak.
İnşallah.
Yani ben o kanaatteyim hocam.
İnşallah,
yani,
evet.
Çünkü buyurdunuz söz mayadır.
Tabii.
Maya böyle atılıyor. Kulağa maya böyle atılıyor. Yarını konuşmak, yarını kurmak. Aslında biz Ramazan'da orucumuzu tutarken günümüzü kurtarmıyoruz, yarını kuruyoruz. Yarını inşa ediyoruz, yarını kurtarıyoruz yani.
Geleceğimizi inşa ediyoruz.
Yani
tabii.
İftar sofrasını düşünelim. İftar sofrasındaki davet ettiğiniz misafirlerinizi, verdiğiniz sadakaları, zekatları. Hem dünyayı mamur ediyorsunuz bununla, yaralara dokunuyorsunuz. Yaralı gönüllerin şifa bulması için gayret ediyorsunuz. Hem de ahiretinizi kurtarıyorsunuz. Toplum inşa ediyorsunuz. Yani Ramazan'ın toplum inşa eden tarafının yanında sizin de öbür dünyayı, ezeli ve ebedi olan öbür dünyayı inşa etmenize sağlıyor. Yani Allah lütfetmiş, zenginlik vermiş, onu paylaşıyorsunuz. Lütfetmiş, bilgi vermiş sana, size. Sadece zenginlik, zekat sadece parayla pulla ilgili değil. Sizin İstanbul, Yüksek İslam mezunlarının hep anlattıkları, Allah rahmet eylesin diyelim, yine bugün hep büyüklerden söz ediyoruz. Değil mi? Mahiriz Hoca'nın ya. Zekat şeyi. Yani ben onu Bursa mezunu değilim. Yani İstanbul mezunu, Ankara mezunu ama ben bunu duyduktan sonra hep uygularım.
Tabii.
Yani
Mahir Hoca bizim.
Mahir Hoca'nın maaşının zekatını vermesi.
Mehmet Sofuoğlu Hoca, Mahiriz Hoca maaşlarını aldı mı önce zekatını verir. Hiç daha zarfı açmadan önce zekatı verir. O belirlediği fukaranın hakkını dağıtır, ondan sonra kalanını eve getirir. Böyle bir anlayış. Şimdi bu tabii bu zekat meselesinde şimdi bizim bu çağımız çok yozlaştı. Biz namazı hayattan çıkarttık.
Evet.
Şimdi işte şeyler geldi. Ne diyorlar ona? Yoga seansları geldi.
Maalesef hocam.
Efendim aerobikler geldi.
Nefes eğitimi geldi.
Nefes eğitimi, müzik eşliğinde danslar geldi. Orucu hayattan çıkarttık. Rejim ve diyet geldi. Ondan sonra efendim yani şimdi zekatı hayattan çıkarttık. Sosyal sorumluluk geldi. Halbuki ben diyorum ki ya arkadaş, ben bir fabrika kuracağım. Araştırıyorum hangi vadide param var. Nerede, hangi vadide ben böyle bir yatırım yapayım? Bir bakıyorum Türkiye'nin arz ve talep dengesine. Ya şu arzda arz az, talep çok. Ha ben bu sahada yatırım yaparsam kazanırım. Sen o sahada fabrika kuruyorsun. Ha demek ki bak sen bu toplumun arz ve talebini dikkate alarak yatırım yapıyorsan senin kazandığın servette bu toplumun hakkı var.
Evet.
Zekat budur esasında. Mağaza açıyorsunuz. Ya mağaza ayak altı bir yer olsun. Köşe başı olsun. Kalabalık bir yerde olsun. Niye dağ başında açmıyorsun? Git dağ başında
tabii,
aç.
Tabii, doğru.
Ha eğer köşe başında gelenin gidenin çok olduğu yerde müşteri çabuk gelsin diye düşünerek açtığın yerde açıyorsan mağazayı, o zaman gelen geçenlerin, o toplumun senin kazancında
hakkı var.
Hakkı var. Tabii. Zekat budur esasında.
O dükkana giremeyen,
tabii,
oradan alışveriş yapamayan,
tabii,
garip gurebanın da hakkı var.
Hakkı var tabii. O yüzden zekat toplumda o servet dağılımını dengeleyen, ki bunu Ramazan'da insan kendisini empati yaparak, merhamet damarları efendim açılıyor, kelebek kanadı gibi oluyor.
Evet.
Böyle ne diyelim ona, gül kadar zarif, kelebek kanadı kadar merhametli bir insan
hafif,
tipi,
evet,
ortaya çıkıyor. Ramazan'da bu çok daha fazla, başkalarının yaralarını hissediyorsunuz. İhtiyacını gönlünüzde duyuyorsunuz. Bu da sizin cömertlik damarınızı artırıyor. O yüzden bu bir de Ramazan'ın getirdiği bir paylaşımcılık var.
Hocam bu tabii burada bir başka zekattan söz ediyorum aslında ben. Bu
evet,
bu var,
evet,
Allah'ın emri olan, farz olan. Ama bir başka farzı var. Farzı diyeyim yani.
Bir başka zekat ya tabii,
o,
doğru.
O zekatın ismi manevi zekattır.
Doğru, evet.
Nedir o? İlmi olan ilmini verecek.
Evet.
Kalp huzuru olan sevincini verecek yahu. Bazı, evet, insanlar bir meclise girdiği zaman o meclisteki darlık birden böyle bir
pozitif enerji veriyor. Hemen
cennet bahçesine dönüşüyor. Tabii. Tebessüm. Müminin tebessümü sadakadır buyuran
ya,
peygamberin
ya,
ümmetiyiz. Ama asık suratlıyız. Yani tebessüm ederek bu zekatı vermek, bu faydayı ortaya koymak hakikaten hem bizi sağaltacak hem de toplumsal sağlık dediğimiz o sağlığı gerçekleştirecek. Ümmet olma, millet olma bilincini verecek. Buna ihtiyacımız var.
İşte burada Ramazan'ın tabii en önemli şeysi, biz halı ilmeği gibi toplumsal bağlarımızı takviye eden, güçlendiren bir şey. Hem de neye rağmen? Birileri gelip bizim bu halı ilmeğimize kezzap dökmesine rağmen, aile yapımızı çürütmek istemesine, toplumsal bağlarımızı zayıflatarak bu zincirin kırılmasına gayret gösterirken, işte Ramazan yeni bir dünyaya doğru bizi götürüyor. Kardeşliğimizi, efendim birbirimizden sorumlu olduğumuzu, bu bilinci, evet, yaygınlaştırarak, ister manevi yönden,
evet,
paylaşmak,
evet,
üzüntüyü paylaşarak azaltmak,
tabii, tabii,
ama sevincimizi de paylaşarak kat kat büyütmek. İşte büyütmek. Ramazan böyle bir mevsim.
Evet.
Bizi böyle bir günde, böyle bir programda yalnız bırakmadığınız için Bilal'cim size çok
teşekkür
ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Bir paylaşma imkanı verdiniz.
Estağfurullah.
Bir platform oluşturdunuz.
İstemeden de olsa sözünüzü burada kesmek zorunda
estağfurullah,
kaldık.
Estağfurullah. Lütfen.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bir iftar sevinci programını daha burada istemeyerek noktalıyoruz. Ama bir başka Ramazan akşamında, bir başka iftar sevincinde sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.